Ayrım 30.
Bir teneke kutudan izmarit çıkardı, bir sigara sardı ve yaktı. Mado, bir süredir sizin Rus dostunuzu düşünüyorum. Söyler söylemez de pot kırdığını sanıp sustu. Ama Mado gülümsedi. Ben de. Ara sıra Sergei'ye ne olduğunu düşünürdü. Bu savaş korkunçtu çünkü. Sonra sorusunun cevabını yine kendi veriyordu. Yaşıyor. Biliyorum, duyuyorum. Yaşıyor. Onu öldüremezler. Nefret ettiği adamın evinde oturmaya devam ediyordu. Kimi arkasından konuşuyordu. Yine de parayı seviyor. Lansiye kendini avutmaktaydı. İnsanların arasında çıkacak anlaşmazlıkların neler olduğu bilinir mi hiç? Mado onurludur. Bertie'den ayrılmadıysa onu seviyor demektir. Yazın ortasındaydılar. Mado yeni yeni topluyordu kendini. Yağma edilmiş, yıkıntı halindeki bir evi andıran kendi hayatını düşünmek istemiyordu. Ara sıra ne yapması gerektiğini düşünse bile taşınmak, hayatının dış görünüşünü değiştirmek aklına bile gelmiyordu. İlk rastlayacağı Alman'ın üstüne atılmak ya da Gestapo'ya gidip bana işkence edebilirsiniz. Kimseyi ele vermeyeceğim. Çünkü bir şey bilmiyorum. Kimseye de bağlı değilim demek geliyordu içinden. Bütün bunların çocukluk olduğunu anlıyor. Sokakta yürürken kendi kendine ya birden Josette'le karşılaşırsam diyordu. Sanki Josette'i bulmak bir çıkış yolu bulmaktı. Bu yol kaybolmuş saflığa, kurtuluşa götürecekti. Bertie kendisini iten bu kadınla her yemekte karşı karşıyaydı. Duyguların etkisinden kendisini bir türlü kurtaramıyordu. Mado, iri, kayıtsız gözleriyle yüzüne baktığında ne yapacağını şaşırıyordu. Yalnız onun önünde davranışlarını doğrulamaya çalışıyor, Almanlardan ne zenginlik ne de onur beklediğini söylüyordu. Beklediği başka şeydi. İşgalin sertliğini nasıl yumuşatabilir, Fransızların hayatını nasıl kurtarabilirdi? Mado ses çıkarmadan onu dinliyordu. Ara sıra bir sosyete kadını kayıtsızlığıyla çok ilginç diyor ve odasına gidiveriyordu. Kalı tepesine çıkan Bertie peçetesini buruşturup uzun uzun kapalı kapıya bakıyordu. Kapı önüne oturtulmuş aşık rolünde bir koca. Amma da matrak, bu işe son vermenin zamanıdır. Yan odada kimsenin bulunmadığını anladıktan sonra Doktor Morillo Mado'ya ''Moskova radyosunu yakalayabildim.'' dedi. ''Neden söz ediyorlar biliyor musunuz? Ölümü hiçe saydıklarından. İhtiyar, eski bir şüpheci olduğum halde pes.'' dedim. Mado pencereden bakıyordu. Sokak, yağmur ve güneş çınarların kızıl yapraklarıyla pırıl pırıldı. Başka bir şey görüyordu ama kar ve kan görüyordu. Bunlar Sergei'nin arkadaşlarıydı, onun halkıydı. Basit ve erişilmez bir şey. Gözü pek, gerçek bir kahraman gibi davransa belki ölümden korkmazdı. Ama ölümü hiçe saymak hayatında hiç yapamayacağı şeydi. Hareketsiz, her şeye kayıtsız, kendini Bertie'ye verdiği günden bu yana 6 ay geçmişti. Şimdi kolay kolay tanınmazdı. Sembat'ın atölyesinde papatya yaprakları koparan, Kuzey Garı'nda ölüm cezasına çarptırılmışçasına yıkılan kadın değildi artık. Parlak, biraz da şaşkın gözlerinde bir sertlik belirmişti. Artık yalnız duygularının değil, hareketlerinin de hesabını vermiyordu. Bertie'nin evinde kalışının, gıpta ya da suçlama dolu bakışlara, şunun karısı işte. Boyun eğişinin suçu, Doktor Morillo'nun, daha doğrusu Robert adındaki bir adamındı. Uzun boylu, yanık yüzlü, güneyli ağzıyla konuşan biriydi bu Robert. Mado asıl adının başka olduğunu da biliyordu. Şimdi bildiği başka şeyler de vardı. Yalnız Louis'nin bulunduğu yerde, Manş Denizi'nin ötesinde değil, burada, yakınında, Paris'in dar ve karışık sokaklarında bir takım insanlar savaşıyor, düşüyor, ölüyorlardı. Robert bir rastlantı sonucu ölümden kurtulmuştu. Seyyar meyvacı Bayan Duboy onu kurtarmış, polisi çağıracak yerde romatizmalarını tedavi eden Doktor Morillo'ya haber vermişti. Morillo, Almanların Fransa'dan atılabileceklerine inanmıyor, mücadeleyi delilik sayıyordu. Genellikle pek bir şeye de inandığı yoktu ya. Çocukluğundan, okuduğu ilk kitaptan, ilk öpüşmesinden beri körü körüne inanmış kişilerin tersine şüphe girmişti içine. Bu şüpheyi, şüpheciliği kendi de destekliyor, bununla yaşıyordu. Yaralıya çağrıldığında hemen durumu anladı. Gestapo'nun şakası olmadığını biliyordu. Bayan Duboy'u da kendisini de tutuklayabileceklerini anlıyordu. Ama ne olursa olsun, yurttaşını satan bir sefil değildi ya. İnsan bir takım ilkelere boş verebilir ama kendisine saygısını yitirmektense yaşamamak daha iyi. Murillo yaralıyı Madon'un evinde gizlemeyi akıl etti. Bundan daha güvenilir yer bulunamazdı. Almanlar Burton'in gözünün içine bakıyor, ona toz kondurmuyorlardı. Mado da kaç kere bir şeyler yapmayı ne kadar isterdim demişti. Mado nasıl yaralandığını Robert'a sormadı. Anlatmayacağını anlamıştı. Gizlilik kurallarını kısa sürede öğrenmişti. Robert Mado'nun yatak odasının ardındaki küçük odada dinleniyordu. Burton'in buraya girdiği yoktu. Akşamları karşılıklı gevezelik ediyor, barış çağını anıyor, gezintilerden, kitaplardan, kentlerden söz ediyorlardı. Mado Robert'ın fen fakültesi öğrencisi olduğunu öğrendi. Botanik başlıca merakıydı. Eğleniyordu da. Robert'ın iri ve kaba ellerine baktıkça nedenini anlayamadan hindiba çiçeği koparmış gibi oluyordu. Robert bir fotoğraf gösterdi. Spor giyimli bir genç kız kayaların tepesinde ayakta duruyordu. Yüzü pek belli değildi ama Mado güzel olduğunu tahmin etti. Adı ne? Lucy. Uzakta mı? Yasak soru bu. Mado Lucy'ye gıpta etti. Onlarla birlikte çalışıyordu. Gepgençti ama ona güveniyorlardı demek. Savaştan önce ne yapmaktan hoşlanırdınız Mado? Galiba resimden. Sembat'tan, Jelinot'un yakındaki tepelerden söz etti. Sergei'nin adını hiç anmadı. Çok kişisel bir olaydı bu. Hem Robert bilip ne yapacaktı? Aptalca bir iş yaptım evlenirken. İtiraf etmeye utanıyorum. 25 yaşında küçük bir kız gibi davrandım. Hiç durmadan peşimden geliyordu. Korkunç bir adamdı. İş adamı mı? Evet, ama gözü dönüklerden. Neyse ki şimdi aramızda her şey bitti. Robert iyileşmişti. Sık sık onu görmeye gelen Doktor Murillo, sözde Mado için geliyordu. Eski hayatınıza devam edebilirsiniz dedi. Yalnız daha dikkatli oynayın oyununuzu. Bayan Duboy gibilerine pek sık rastlanmaz. Birlikte geçirdikleri son akşamdı. Daracık odada Robert'ın yatağının üstüne oturmuşlardı. Mado'nun oda kapısı aralıklı, ışık Robert'ın üstüne düşüyordu. Doğuda durum nasıl, kulağınıza bir şey geldi mi diye sordu Robert. Galiba eskisinden daha iyi dedi Mado. Moskova önünde Almanları durdurabilmişler sanıyorum. Moskova'yı alamazlar. Robert'ın yüzü asıldı, sonra tekrarladı. Alamazlar, hayatta alamazlar. Sanki bu sözleri kendi kendine söylüyordu. Genç adam gülümsedi. Şu sıra Ruslar bizim için de çarpışıyorlar. Onlara yardım etmek istiyoruz ama kaç kişiyiz? Bir avuç insan. Ya ötekiler? Vişi hükümeti değil, namuslu kişiler. Londra radyosunu dinliyor, kulaktan kulağa bir takım şeyler anlatıyor. Almanların yenilmesini istiyorlar tabii. Ve bekliyorlar. Rusların işi çok olmalı. 1940'ta cephedeydim. Neye uğradığımı anlayamadan birden kar ve ateş gördüm. Olup bitenleri düşünemiyorum çünkü Rusya'yı hiç görmedim. Kaçıp buraya kadar yürüdüğüm, daha doğrusu süründüğüm sıra Bayan Duboy beni görmeden önce yerde yatıyordum. Herhalde ateşim vardı. Kendimi Moskova önlerinde sanıyordum. Ölümü hiçe saymaktan söz ediyorlar. Ne demek? Bir türlü anlayamıyorum. Robert yerinden kalktı, kapıyı kapadı. Bir süre sustuktan sonra boğuk bir sesle kesik kesik anlatmaya koyuldu. 9 Eylül'de Lucy'yi yakaladılar. Onu en son Temmuz'da gördüm. O sıralar güneyde, Perpignan yakınlarındaydım. 3 arkadaşa refakat etme görevi verilmişti ona. Akşamı, geceyi, ertesi günün yarısını birlikte geçirdik. Saat 3.40'ta yola çıktı. Almanlar Rusya'ya saldırmışlardı. Uzun uzun konuştuk. Artık durumun o kadar da güç olmadığını söylüyorduk. Akşam geç vakit denize girdik. Çizgili bir mayos vardı. Bana takılıyordu. Önce o girdi suya. Yüzüme su fışkırttı. Ertesi sabah uzun uzun giyindi. Şık olmalıyım diyordu. Kağıtlarımda artistik yaptığım yazılı. Nana kadar gidebilmek için Almanlardan izin kağıdı koparmıştı. Açık kırmızı dudak boyasının yaraşıp yaraşamadığını sordu. Çok yaraştığını söyledim. Onu öpmek istiyordum ama tren 3.40'ta kalkacaktı. Cezaevinden bana bir mektup yolladı. İşkence ettiklerini biliyordum ama hiç sözünü etmedi bile. Mektubunun hepsi 4 satırdı. Seni o günkü gibi seviyor, o günkü gibi öpüyorum. Canlı, sıcacık ve senin. Hep senin olacağım. Hoşça kal. Eve. Sustu. O da karanlıktı. Birbirlerini görmüyorlardı. Yarın Robert Dijon'a ya da Nana gidecekti. Sonra gece olacaktı. Demiryolunun tahta traversleri, devriyeler. Sonra yakalanacaktı. Tırnak söküyorlardı. Mektup yazacak, hoşça kal diyecek kimse bulamayacaktı. Hep senin olacağım. Bununla ölebilmeliydi insan. Mado ses çıkarmadan dışarı çıktı. Gözyaşlarından boğulacak gibiydi ama ağlayamıyordu. Ertesi sabah Robert'la vedalaştı. Kocaman elini avuçlarında sıktı. Robert, bir şeye gerek duyarsanız, yalnız kendiniz için değil, anlıyor musunuz? İşkenceden çok korkuyorum ama size yemin ederim ki bir şey söylemeyeceğim. Lansiye sabırsızlıkla Doktor Morillo'yu bekliyordu. Karaciğeri canını sıkmaya başlamıştı. Aslında dünyada olup bitenlerin sözünü etmekti isteği. Morillo canlı gazeteydi, üstelik tek. Ortalıkta görünen varak perelere de gazete denemezdi ya. Olayların yalnız Almanlar açısından görünüşünü veriyordu hepsi. Londra'yı dinlemek sinirleri bozmaktan başka şeye yaramazdı. Almanlar dinlenmemesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bol bol parazit vardı. Sonra dinleyenleri ihbar edebilirlerdi. Morillo gelmeden az önce Lansiye, Paris Sor'daki Doğu cephesinden gelen bir haberi okudu. Üzücüydü. Gördünüz mü doktor? Ben haklıymışım. Moskova'nın göründüğünü yazıyorlar. Görürler ya, ellerinde mükemmel dirbünler var. Ama sizi asıl sevindiren nedir? Lansiye kızdı. Sevindiğim yok. Sadece önceden tahmin ettiğimi söylüyorum. Bu yazılanların masal olduğunu mu sanıyorsunuz? Dereyi görmekle geçmek arasında çok fark var diyorum. Hem Almanlar da zorlu savaşlar olduğunu kabul ediyorlar. Biliyor musunuz ki bu durum bizim işimize yarıyor dostum. Eninde sonunda Ruslar yenilecek. İngilizler de bunu anladılar. Dün Londra'yı dinleyebildim. Sanki mezar başında konuşuyorlardı. Ama Almanlar da Rusya'da dişlerini ve pençelerini bırakacaklar. Mareşal çok kurnaz. Göreceksiniz, heykelini Seleman Sao'nun yanına dikecekler. Laval daha değişik biri, aşağılık. Fransızların Hitler uğruna ölmesini istiyor. Neyse ki biz her şeyden önce mantığı seviyoruz. Sibirya'nın soğukları da pek az kişiyi çekiyor. Ama Almanların üzerine ateş eden yumurcakların da beş para etmediklerini söylemeliyim. Mareşal gibi beklemek gerek. Almanlar rehin aldıklarını kurşuna diziyorlar. İğrenç bir iş bu. Ama kim yol açıyor? Ruslar. Rusların Almanları öldürmesi bizi ilgilendirmez. Nasıl olsa bizim o işe bir ilgimiz yok. Morillo bir kahkaha attı. Gürültülü, sevimsiz bir kahkahası vardı. Lansiye mendiliyle yüzünü sildi. Sanki doktor suratını tükürük yağmuruna tutmuştu. Elimde olsa sizi savaşmayan Monako'ya, imparator ya da tarafsız Andorra'ya devlet başkanı yapardım. Hem karaciğeriniz ne alemde? Dilinizi çıkarın. Aman aman, bir damla içki içmemenizi de söylemiştim. Yazın sizi marşalınızın yanına yollayacağım. Vişi kurtuluşunuz olacak. Bir küçük kadeh konyağın insana ne zararı dokunur? Başımda yığınla dert var. Leon'un Rochelle Muensesesi ile ortaklığını yeniden söz konusu ettiler. 15-20 kere Alpert'in artık Rochelle ile ilgisi kalmadığını anlattım. Yine de geçen 27 Eylül'de yayınlanan kararnameyi önüme sürüyorlar. Bu kararname bir kişi bile olsa Yahudi ortakları bulunan şirketleri ilgilendiriyor. Oysa elimde Rochelle'in bir Ari müessesesi olmadığını gösteren belge de var. O gün Doktor Morillo'nun tersliği üzerindeydi anlaşılan. Lansiye'yi yatıştıracak yerde yine bir kahkaha attı. Morris, doğru gidip Stübnagel'i bulmanızı ve gerçekten Ali olduğunuzu kanıtlamanızı size sağlık veririm. Neden güldüğünüzü anlamıyorum. Bütün Fransızlar gibi ben de acı çekiyorum. Kısa süre önce de bütün Fransızlar gibi mutlu olduğunuzu bana kanıtlamıştınız. Lansiye çileden çıktı, haykırdı. Mareşal gibi ben de halkımla bir arada yaşarım. Ne Alman oldum, ne İskoç, ne de Tatar. Düşünce özgürlüğümü korudum. Ne istersem düşünür, dilediğimi söylerim. Daha alçak sesle dostum, size yalvarırım daha alçak sesle. Ancak Gestapo'ya ifade verirken yüksek sesle konuşulur. Üstelik nara bile atılır. Bir damla alkol yok. Rejim, yürüyüş ve sükunet. Düşünce özgürlüğünüze gelince iyi koruyun onu, işinize yarayabilir. Morillo gittikten sonra Lansiye uzun uzun düşündü. Biraz fazla ileri gittim galiba. Morillo, maskara bunağın teki. İşi gücü şakalaşmak, güldürmek. Ama korkarım, Almanlar Rochelle'in başını derde sokacaklar. Eski bir Fransız müessesesinin temiz adını Alper Tinki ile birleştirmek aptallıktı. Ama kimin aklına gelir? Leo iyi bir mühendis, sevimli bir adamdır. Sonuç kötü oldu. Lansiye Mollo'nun sözlerine uyarak dolaşmaya karar verdi. Sisli bir Kasım günüydü. Ortalık deniz ve yanık kokuyordu. Ağaçlar beyaz örtülerinin altından sivri ve keskin kollarını çıkarmaktaydı. Ne kasvetli ay diye düşündü Lansiye. Hemen ardından da içi rahatladı. Hayat normal akışını izliyordu. Mevsimler birbiri ardından geliyordu. İşte okuldan dönen çocuklar, ne Hitler'e aldırdıkları var, ne Moskova'ya, ne de Roşen müessesesine. Türlü maskaralık yapıyorlar. Ben de eskiden bunlar gibiydim. Mado mutlu. Belki bir, iki yıla kadar bir torunum dünyaya gelir. İlkbaharda şu ağaçlar yaprakla donanır. Yalnız Marcel'in geri dönmeyecek. Zavallı Marcel'in. En kötü zamanda öldü. O sıra her şey yıkılıyordu sanki. Oysa Paris eski hayatına dönüyor. Sergiler, galalar, yeni kitaplar. Her yanda Almanlara rastlamak tatsız bir iş tabii. Ama Almanlar her zaman bombalardan yeğdir. Şimdi Moskova cehenneme dönmüştür sanıyorum. Bay Vlakov'a ne olduğunu merak ediyorum. Yaşıyor mu? Gözü dönük biriydi, doğru. Ama ince adamdı ve sanatı seviyordu. Şiir okuyacak, dostlarla konuşacak, gül yetiştirecek yerde insanların birbiriyle savaşmaları ne korkunç şey. Akşama doğru Lansiye rahatlamıştı. Artık ne Moskova'nın kapısına dayanan tehlikeyi ne de Roşen müessesesinin başındaki dertleri düşünüyordu. Bir yemek kitabı okuyor ve hayal kuruyordu. Aranan her şeyin bulunduğu zaman gelince bir uluslararası barış yemeği hazırlayacağım. Rusların borç çorbasıyla havyar, en yüreklilerden başlıyoruz. Ardından Führer şerefine et ve patates garnili turşu, bir İngiliz rozbifi, Lyon usulü mantarlı tavuk ve Sicilya dondurması. O zamana kadar en az 10 kere bozuşurlar ve sonunda barış yaparlar. Dumas Nivelli görmek istemiyor. Onları yan yana oturturum. Lejan'ı o zamana kadar salıverirler. Eğer öldürülmemişse belki Rus da gelir. Bu tatlı düşünceler üzerine Lansiye uykuya daldı. Roşen ile ilgili hesaplaşma ertesi gün oldu. Buz gibi çalışma odasına girdiğinde ürperdi Lansiye. Çalışma masasının başına herkesten çok dikkati çekecek biçimde Gaston Roy oturmuştu. Lansiye önemli bir rol oynadığını biliyordu ama onunla bu koşullar altında rastlaşacağını hiç ummamıştı. Roy saygılı bir selam verdi, sonra ötekilere hitap etti. Konuşmasına bakılırsa işlerinden biri Almandı. Bay Lansiye'yi ilgiyle dinleyeceğiz. Lansiye evrak çantasından kağıtlarını çıkardı, kendine güç hakim olup Roşen'in hikayesini anlatmaya koyuldu. Bütün rakamları ortaya döktü, ortaklarla ilgili bütün bilgileri verdi, mali güçlüklerden söz etti. Bağırdığında sesi titriyordu. Kayınpederim tornacıydı. Charleville'den Paris'e geldi ve bu fabrikayı kurdu. Gerçek bir dahiydi. Kayınpederimin maaşı ise Mareşal MacDahon'un yanında demircilik yaparmış. Çok ilginç dedi Roy. Dili çalan adam onu destekledi. Çok, çok ilginç. Zola'nın romanlarına benziyor değil mi? Lansiye alnını kuruladı, kağıtları çantasına koydu ve kalkmak istedi. Roy engel oldu. Bir soru soracağım. Bay Lansiye, Alpert'in Roşen müessesesinde faal rol oynamadığını söylüyor. Öyleyse Sovyet siparişlerine, örneğin Bilbao'nun Elektra müessesesinden daha fazla önem verilmesi, öncelik tanınması nasıl açıklanabilir? Bay Lansiye'nin evinde Bolşeviklerin bir temsilcisine rastladığımı hatırlıyorum. İkisinden biri, ya bütün bunlar Yahudi Alpert'in oyunlarıydı ya da Bay Lansiye'nin Kızıllarla yakın ilişkisi vardı. Açıklamanızı duymak istiyorum. Lansiye şaşkındı. O çağda Almanlar dahil herkes Ruslarla ticaret yapıyordu. Ama burada mantığın işi ne? Bu Roy beni batırmaya karar vermiş bir kere. Neden susuyorsunuz Bay Lansiye? Vallahi ben kendimi toplayacak kadar bir zaman tanıyayım bana. Herkes gitmişti. Roy ile Lansiye çalışma odasında baş başa kalmışlardı. Roy uzun hokkaları, kurutma tamponları ve küllükleriyle koca bir çalışma masasının başında oturuyordu. Bir de yeşil çuha kaplı toplantı masası vardı. Duvarda Hitler'in, Marshal Pötey'nin gözlüklü bir ihtiyarın resimleri asılıydı. Belki bir bilgin ya da sanayici. Lansiye, Roy'dan epey uzakta oturuyordu. Belki kağıtlar doldurmakla meşguldü. Çok gençleşmiş diye düşündü Lansiye. Şaşacak şey yoktu. Şimdi her şeye egemendi Roy. Nedenini kestiremeden ilkbaharda ağaçların yeniden yapraklarla bezeneceğini hatırladı. Arjantin'de şimdi hava sıcaktı, yazdı. Bu Roy'un kısmeti varmış. İyi ama benden ne istiyor? Sanki Vlakov'tan başka Korbel'e gelen yokmuş gibi. Roy'u da çağırmıştım kahve içmeye. Sonunda Roy işini bitirdi. Sizi işin başından ayırmak niyetinde değiliz. Ama devamlı denetim gerekiyor. Eğer bizimle işbirliği yapmak isterseniz, görünüşte değil ama o zaman anlaşabiliriz. Anlamadım. Heyecanlanmanız doğru değil. Herhalde tansiyonunuz yüksek. Eskiden lokantada attığınız naraları hatırlıyor musunuz? Almanlar, Almanlar diyordunuz. Sizin yaşınızda biri için tehlikelidir. Lansiye kızdı. Yağma edebilirlerdi. Ama kim ona benimle alay etme hakkını verdi? Benimle böyle konuşulmasına izin veremem. Siyaset adamı olmadığımı herkes biliyor. Herkes gibi bir Fransızım ben de. Mareşal gibi. Gülümseyen Roy Lansiye'nin yanına yaklaştı. Oğlunuzun nerede olduğunu söylesenize. Lansiye yerinden kalktı ve sallanarak dışarı çıktı. Ne yayalar ne de evler görünüyordu. Kenti, denizi, dünyayı sis kaplamıştı. Küçücük bahçenin içinde iki tavuk keyifsiz keyifsiz dolaşıyordu. Genç bir kadın çanağı getirince biraz canlandılar. Komşu kadın çitin üzerinden seslendi. Bay Şövalye nasıl? Sağ olun, bugün biraz daha iyi. Vantuz çok iyi geldi sanıyorum. Ama yine de kalkamıyor. Doktor çağırmaya karar verdim. Sakın genç birini çağırmayın. Bu gençler hep şarlatan oluyor. Şövalye minik bir radyonun başına geçmiş yazıyordu. Faşistler bütün çabalarını cepheyi yarıp Moskova'ya varmak için harcıyorlar. Ama birliklerimiz her yanda düşmana engel oluyor. Düşman, ana vatanın başkent yakınlarında durdurulmalı. Margo, bu Michaud için Fourier'in mektubunu da yanına al. Hepsini bir arada basabilirler. Fourier neşeli bir çocuktu. Marsilya fıkraları anlatıyor, patatesi oyup koca burnuyla Bonnie'yi yaratıveriyordu. Daladye'nin başbakanlığı sırasında birlikte cezaevinde yatmışlardı. Fourier, Moskova'dan söz ediyordu. 1936 yılında bir heyetle gitmişti oraya. Nasıl insanlar olduklarını aklına bile getiremezsin. Durmadan mücadele ediyorlar. Düşmanla, tembellikle, kuraklıkla, kar yığınlarıyla. Doğruydu söyledikleri. Ruslar savaşa hazırlıklıydılar. Bizim gibi değillerdi. Fourier sık sık karısından söz eder, kızının resimlerini gösterirdi. Margo, Fourier'in mektubu nerede? Çözerler mi şifresini? Jacques mı yazdı? Sevgilim, hayatım, bir saat sonra kurşuna dizileceğim. Seninle mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bir erkeğin erişebileceği en büyük mutluluktu benimkisi.